Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle bir ayet köşemizde Yasin suresinin 12. ayet kerimesini inşallah işleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta daha önceki ayet-i kerimelerde iki tane gruptan, iki tane farklı psikolojiden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi günahın, küfrün, isyanın, Allah'a baş kaldırmanın kalplerini katılaştırdığı, gözlerini kör ettiği, kulaklarını sağır ettiği, adeta onu bir enkaza dönüştürerek işittiklerini işitmez, gördüklerini görmez hale getirdiği ve elini ayağını bağladığı, gerek kendi vicdanının, alışkanlıklarının kölesi, gerekse çevresinin esareti altında kibirli bir güruha dönüştürdüğü kafirler topluluğu vardı. Bu insanlar Peygamber Efendimiz'i ve onun getirdiği ilahi mesajları, hayat veren kitabın çağrısını duymazdan gelmişler. Adeta onu hiç yokmuş gibi gündemlerinden, hayatlarından çıkarmışlardı. Böyle bir grubun, böyle bir güruhun adeta eli ayağı zincirle bağlanmış, boynu bukağılarla gökyüzüne doğru çevrilmiş, önü arkalı, önüne ve arkalarına perdeler indirilmiş bu topluluğun sürüklendiği yer, kendi kötü amellerinin, taassubunun neticesi olan cehennemdi. Bunlara yapılan ikaz, uyarı, nasihat, tebliğ fayda vermemiş, vermeyecektirdi. Bir de bunların karşısında gönlünü imana açmış, Peygamber Efendimizin çağrısına evet demiş ve gücü yettiğince Kur'an-ı Kerim'e, ez-zikre tabi olmuş, bütün duygularını, düşüncelerini, davranışlarını, sözlerini buna uydurmanın gayreti içinde bulunan bir başka grup var. Bu grup da, bu mümin toplulukta sadece insanların gördüğü şehadet aleminde, dış dünyada değil, bilhassa Allah ile baş başa kaldığı zamanlarda büyük bir teslimiyetle, büyük bir sevgiyle, büyük bir takva hissiyle, ihsan duygusuyla Allah'ın her an kendisini gördüğü, gözettiği, her halinden, hareketinden haberdar olduğu şuuruyla, bu haşiyetle, huşuyla kulluk yapan, sözlerine, davranışlarına dikkat eden bir başka mümin taifa. İşte Rabbimiz bu ikinci gruba sonsuz bir mağfiret, bitmez, tükenmek bilmez bir ecir, bir mükafat olduğunu haber veriyor, bunun müjdeliyor. İşte bu iki grubu bu şekilde ana hatlarıyla ama karakteristik özellikleriyle tasvir ettikten sonra Rabbimiz 12. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve asarahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Şüphe yok ki ölüleri diriltecek olan biziz. İnsanların yapıp önceden gönderdikleri amelleri de, geride bıraktıkları eserlerini de biz yazıyoruz. Esasen biz olmuş olacak her şeyi apaçık bir kitapta tek tek sayıp kaydetmiş bulunuyoruz. Muhterem dinleyicilerim, burada ayetin genel manasına geçmeden önce bir ifade tarzı hakkında bir iki kelime etmek istiyorum. Şöyle ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman ben, zaman zaman da biz kiplerini, sigalarını kullanmıştır. Bu ayetlerin ayrı ayrı değerlendirilmesinden çıkan bir takım genel hükümler vardır ki bu üslupta Rabbimiz mehabetini, heybetini göstermek için kudretinin, azametinin, yüceliğinin büyüklüğüne işaret etmek için bazen biz ifadesini seçmiştir. Bir de biz ifadesi kullanılan yerlerde Rabbimizin sebepler alemine denk düşen ve arada o hadisenin gerçekleşmesi için başka sebep olan varlıkların da bulunduğu durumlar vardır. Şöyle ki, mesela Hazreti Adem'in yaratılmasıyla ilgili ben şöyle yaptım buyururken, yani onu ol deyip oldurduğunu ifade ederken, daha sonraki insanların yaratılmasında anne baba ve benzeri sebeplerin sebepler aleminden intikal etmesi sebebiyle başka vasıtaların da bulunması itibariyle biz sigasını kullanmıştır. Ama buradaki üslupta ölüleri diriltecek olan biziz buyuran Rabbimiz kendi azametini, kudretini daha çok işaret ediyor ve ölülerin dirilmesinde kendi emri uhdesinde bulunan meleklerin, İsrafil aleyhisselamın vesaire diğer mahlukatın, diğer sebeplerin varlığını işaret ediyor ve yine büyük bir heybetle, büyük bir azamet ve kudretle biz yapacağız, biz dirilteceğiz diyor. Buradaki ayet-i kerimeyi bazı alimler ölümden sonraki diriliş olarak anlamışlardır ve ayetin siyak sibakına bu şekilde anlaşılması daha uygundur. Gerçekten Rabbimiz bütün insanları ilk insandan kıyametin kopacağı son ana kadar yaşayacak bütün canlıları kıyamet günü sabahında ölmüş oldukları yerlerden diriltecek ve hepsini toplanma yeri diyebileceğimiz mahşer meydanında bir araya getirecektir. Böylece artık hayat defterinde yeni ve sonsuz bir sayfa açılacaktır. O ana kadar dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı tarihlerde ölmüş, cesetleri yok olmuş, yanmış, ne bileyim balıklar tarafından yenmiş, adeta hiçbir izi, hiçbir eseri kalmamış bütün insanlar, bütün cinler, varlıklar orada nefis taşıyan hatta hayvanlar diriltilecek ve herkes yaptığı amelini görecek ve herkes birbirinden alacağını alıp son nihai hüküm Allah tarafından herkes için verilecektir. İşte bu ayet-i kerimenin inna nahnu nuhyil mevte, muhakkak ki elbette şüphesiz ölüleri biz dirilteceğiz beyanı Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde vurgulanan bu kıyamete, ahiret gününe işaret etmektedir. Bunu bazı alimler mecazi olarak da şöyle yorumlamışlardır. Burada geçtiğimiz hafta daha teferruatla anlattığımız küfür ve iman sahibi iki grup vardı. Küfürle ölmüş bir insan, kalbi artık hayat kabiliyetini kaybetmiş bir insan ölümden sonra ihya olur, Allah tarafından diriltilir. Yani peygamberlerin vazifesi tebliğdir. İlk anda aşırı derecede münkir olan İslam'a düşmanlıkta en ileri noktalarda olan insanlar bile bir gün gelir Allah'ın ölüleri diriltme vasfının, sıfatının bir tecellisi olarak ölmüş kalpleri tekrar dirilebilir. Bunu yapacak olan da Rabbimizdir. Gerçekten asr-ı saadette de bunun pek çok misali vardır. Son anına kadar peygamberimize düşmanlıkla geçiren, adeta peygamber efendimize olan kininden, düşmanlığından dişlerini birbirine vuran, dudaklarını ısıran, onu görür görmez gözleri kan çanağına dönen pek çok azılı düşman imanla peygamber efendimize candan samimi bir dost haline dönüşmüştür. Bu da Rabbimizin ölüleri nasıl dirilttiğinin bir başka işaretidir, göstergesidir. Ayet-i kerimenin devamında ve nektübü mâ kaddemû ve âthârahum. Ve nektübü, biz yine kaydederiz, yazarız. Mâ kaddemû, o insanların yapıp ettiği şeyleri, önceden yapıp gönderdiği şeyleri kaydederiz. Ve âthârahum, ve o insanların veya yapıp ettiklerinin geride bıraktığı izleri de kaydederiz. Bu ayet yazı imkanlarının sadece iptidai şartlarda, ilkel şartlarda tahtalara, deri parçalarına, taşlara vesaire mürekkeple, şunla bunla, kömürle yazıldığı bir dönemde indiğini düşünürsek, Rabbimiz her bir insanın bütün sözlerini, bütün davranışlarını kaydetmektedir. Adeta her insan için bir hayat kitabı, bir amel defteri oluşturulmaktadır. Böylece o insanın ölümden önce hayattayken yapmış olduğu her iyilik ve her kötülük buraya kaydedilmektedir. Eskiden bunu anlamak, bunu yorumlamak, izah etmek belki biraz zordu. Bugün günümüzde öyle teknik imkanlara sahibiz ki bir insanın adeta başının üstüne taktığı bir kamerayla konuştuğu, yaptığı her şey kayıt altına alınabiliyor ve bu saatlerce, günlerce bir kamera kaydı şeklinde korunabiliyor. Belki bundan 10 yıl sonra, belki 100 yıl sonra çok daha farklı tekniklerle insanlar sadece yaşadıkları anların değil, tarihte yolculuk yaparak belki 100 yıl sonra, belki 500 yıl sonra insanların ta tarihin ilk devirlerinde konuştukları, söyledikleri şeyleri de ortaya çıkartmaya teşebbüs edebilecekler. Belki buna fırsat bulabilecekler. Fakat şunu görüyoruz, şunu anlıyoruz. Rabbimiz bu dünyada kimsenin ne yaparsa yapsın, yaptığının yanına kar kalmayacağını haber veriyor. Hepimizin yaptıklarını kaydediyor ve bu kayıtlar malum bir güne kadar herkesin amel defterlerinin yapıp ettiklerinin ortaya döküleceği güne kadar saklanıyor, muhafaza ediliyor. Yine burada da Rabbimiz hem melekler vasıtasıyla bunların kaydedildiğine işaret etmekte, hem de böyle bir saltanatın, böyle bir kudretin insan düşündüğü zaman ne kadar büyük olduğunu fark etsin diye biz sigasıyla ifade etmiştir. Bu ayette dikkat edilecek, üzerinde durulacak bir başka husus da Rabbimiz sadece insanların yaptıklarını değil, bir de onun eserlerini kaydettiğini ifade buyurmuştur. Bu da çok ibretli, çok önemli bir husus. Yani biz bir taş atıyoruz, olup bitmiş bir hadise bizim hayatımızda, ama attığımız o taşın suda bıraktığı haleler biz ölüp gittikten sonra bile devam eden akisleri, yansımaları, bizim yaşadığımız çağdaki o sesimizin ulaştığı yerdeki yankıları veya biz ölüp gittikten sonra bırakmış olduğumuz o söz, davranış, yazı, hayat tarzı vesaire eserlerin geride bizden sonraki nesillere bırakmış olduğu izler, işte bunlar bizim muttali olmadığımız, görmediğimiz, göremediğimiz, tespit de edemeyeceğimiz şeyler. Ve Rabbimiz diyor ki, merak etmeyin, siz bir iyilik yaptıysanız o iyiliğin sizin görmediğiniz, bilmediğiniz yansımalarını da ben kaydediyorum. Söylediğiniz sözün, yazdığınız bir yazının, bir kitabın ulaştığı yerlerde binlerle, milyonlarla insanda bıraktığı tesirler sizin tarafınızdan bilinmiyor olabilir. Yaptığınız bir güzellik sizin açınızdan sadece sizin davranışınız olarak biliniyor olabilir. Fakat o güzel davranış eğer siz yaşarken veya sizden sonra binleri, milyonları, milyarları etkilemişse, ben bu izleri de kaydediyorum. Biz bu izleri de kaydediyoruz ve işte onlar da sizin ameliniz olarak, sizin amelinizin bıraktığı izler olarak yarın ahirette sizin karşınıza getirilecek buyuruyor Rabbimiz. Gerçekten bu üzerinde durmayı, düşünmeyi, tefekkür etmeyi gerektiren çok önemli bir prensip. O zaman insan kime karşı ne söylediğine, ne yaptığını, nerede durduğuna daha fazla dikkat etmelidir. Hangi sözünün, hangi davranışının, hangi yazdığının, hangi söylediğinin, kime, nerede, nasıl ulaşacağını, onda nasıl bir tesir meydana geleceğini insanlar çoğu kez kestiremezler. Böyle bir durumda insanın iyide de örnek olması, çığır açması mümkündür. Kötülükte de böyle bir örneklik ve çığır açma söz konusudur. İşte her iki halde de insanın yapıp ettiği her şey, her türlü iyilik, her türlü kötülük ve bunların devam eden akisleri, yansımaları, insanlar üzerindeki tesirleri o insanın amel defterine kaydedilecektir. Dolayısıyla mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şerefli ashabının bu dinin ilk zamanlarındaki gayretleri, fedakarlıkları her an biraz daha büyüyerek, katlanarak kıyamete kadar devasa boyutlara ulaşacaktır. Bugün Allah uğrunda bir Subhanallah diyen, Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğrenen, öğreten her insanın amelinden bunu ilk defa insanlara öğreten kimselerin bir payı olacaktır. Yine onlardan bugüne kadar bu şerefli kervanda karınca kararınca kim güzel bir niyetle gayret göstermişse onlar da bu ecirden pay sahibi olacaklardır. Bir de günahı katlanarak büyüyenler var. Daha önce konuştuğumuz üzere Habil'i katleden Kabil yeryüzünde ilk kanı dökmüştü, ilk insanı öldürmüştü. Artık kıyamete kadar bütün insan öldürenlerin günahı kadar onun bir misli de Kabil'e yüklenecek, verilecek. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi kutsi'de, yani Peygamberimizin sözlerini söylediği, mananın ise Allahu Teala'dan bildirildiği hadisi kutsi'de Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım buyuruyor. Biz biliyoruz ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ben kuluma şah damarından daha yakınım buyurmakta. Demek ki buradaki ölçü maddi bir ölçü değil. Burada kişinin yüzünü, yönünü Allah'a dönüp dönmemesi meselesi. Şayet kul dünyayı ve dünyadakileri, kendi içindeki nefsi nefsani arzularını arkada bırakıp yüzünü Allah'a döndürdüğünde, Allah'a en küçük bir adım attığında Rabbimiz onun bu niyetini, bu yönelişini, bu hareketini karşılıksız bırakmıyor. Her adımına daha fazlasıyla, her yaklaşmasına daha fazlasıyla mukabele ediyor ve 1'e 10, 1'e 100 onun niyeti, ihlası ne dereceyse bazen hudutsuz karşılıklar vererek kendi fazlını, ihsanını, büyüklüğünü, inayetini gösteriyor. Dolayısıyla buradaki ifade maddi bir ifadeden çok, yani bir insanın adım adım Allah'a yönelmesinden ziyade manevi olarak iç dünyasında hareketlerini teşkil eden, o hareketleri bir komuta merkezi olarak yöneten kalbinin Allah'a yönelişidir. Kul kalbiyle, yaptıklarıyla yönünü, istikametini Allah'a döndürdüğü an Rabbimiz ona onun yaptığından daha fazlasıyla mukabele ediyor ve artık o yöneliş bir karıştan bir kulaca, bir kulaçtan bir arşınadan daha fazla bir harekete dönüşünce, yürümeye başlayınca kuş, kul, Rabbimiz ona adeta koşarak mukabelede bulunuyor, karşılık veriyor. Kulun emeği hiçbir zaman zayi olmuyor. Rabbimiz kendisine böyle yönelmeyi, ona yürüyerek değil koşarak varmaya çalışmayı cümlemize nasip etsin. Önümüze çıkacak, ayağımıza takılacak her türlü maniden, her türlü engelden bizleri korusun ve Allah'a yaklaşmayı, onun sevgisine, onun kulluğuna baş koymayı, dünyadaki en büyük sevdası, en büyük arzusu böyle bir kulluk, böyle bir yakınlaşma olmayı cümlemize nasip etsin. Bir kıssa. Beyazıt Bestami'nin oğlu şöyle anlatıyor. Bir gün babam bana gelip veliliğini teşhir eden falanca zata gidip haline bir bakalım dedi. Birlikte yola çıktık. Zühdüyle meşhur olmuş o zatın yanına vardık. Adam da o sırada evinden çıktı, mescide geldi ve kıble cihetine tükürdü. Bunu gören Beyazıt, adama selam bile vermeden derhal geri döndü. Ve Resulullah'ın riayet ettiği edeplerden bir edebe titizlik göstermeyen bir kişinin velilik iddiasına nasıl güvenilir dedi. Malum olduğu üzere Beyazıt-ı Bestami Allah'ın veli kullarından çok büyük zatlardan bir tanesi. Kendisiyle ilgili pek çok menkıbe nakledilmiştir. Burada da oğluyla bir başlarından geçen hadise nakledilmekte. Oğlu babasıyla birlikte bir insanla tanışmaya, onunla hasbihal etmeye gidiyor. Tanışmak istedikleri kimse etrafında zühdüyle, yani dünyayı terk etmesiyle, takvasıyla insanlar arasında meşhur olmuş birisi. Gidip onunla görüşmek, gerçekten böyle büyük bir kimse ise ondan istifade etmek, değilse onun şerrinden uzaklaşmak için yanlarına gidiyorlar. Tam bu esnada o şahıs bir mescide girmiş. Tabii Arap ülkelerindeki mescitle bizim şu an kullandığımız Türkiye şartlarındaki mescit bir değil. Arap ülkelerinde, bilhassa bundan 1000 yıl önce kullanılan mescitlerin daha çok zemini kum, toprak türü şeyler. Şu an mermer döşeli, beton döşeli, üzerinde halılar olan bir mescit aklımıza gelmesin. Böyle bir zat, o zühdüyle meşhur olmuş, insanların saygı gösterdiği, hürmet ettiği zat, o mescide girince kıble tarafına doğru dönüyor ve tükürüyor. Tükürmek hoş bir hareket değil. Fakat bir de bunu mescitte ve kıbleye doğru yapınca üst üste pek çok hata tekrar etmiş oluyor. Beyazıt-ı Bestami o şahsın bu hoş olmayan hareketini görünce başka bir özelliğini araştırmadan bu şahıs bu hareketiyle Peygamber Efendimizin sünnetine riayet etmiyor, onu tatbik etmiyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin en küçük bir sünnetini bile terk eden, önemsemeyen, hayatına tatbik etmeyen kimsenin diğer halleri bizim için çok da önemli değildir diyerek o insanla tanışmadan geri dönüyor. Burada aslında bir ölçü var. Yani mesele sadece bir edep noksanlığı, bir hata değil. Burada esas ölçü, bir insanın ben veliyim, ben takva sahibiyim diyen bir insanın hiçbir şekilde Peygamber Efendimizin örnek hayatının çizdiği istikametinin sünnet-i seniyyesinin dışına taşma lüksü yok. Onlar adeta Peygamberimizi adım adım takip eden kimseler gibi hem öğrenmek hem de yaşamak hususunda sünnete son derece itinayla sarılmalı. Bütün gücünü, firasetini, gayretini, himmetini o sünnet-i seniyeyi öğrenmek, tatbik etmek hususunda kullanmalıdır. Bu manada gücü yeten, bu manada bütün gayretini kullanan ama buna rağmen ihmallerde bulunan insanlar olabilir. Fakat bizim elimizdeki en temel ölçü Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Bunlar bir insanın hayat mihveri değilse, insan bu iki temel esasla hayatını şekillendirmiyorsa, bunları küçümsüyorsa, hayatından gündeminden çıkarmışsa, pusulasını bunlar oluşturmuyorsa, o insanın kerametlerinin, o insanın kendince bir takım şöhret meydana getirecek güzel hallerinin itibar edilmeye layık bir hususiyeti yoktur. İşte Allah dostlarını üstün kılan, seçkin kılan şeylerden bir tanesi gösterdikleri kerametler değil, bu noktada ölçülerinin sağlam olması, istikamet ehli olmalarıdır. Yani Beyazıt-ı Veli'nin pek çok menkıbesinde anlatılan kerametlerden daha ziyade sünnet-i seniyyeye bu itinası, bu dikkati, insanları bu gözle değerlendirmesi her şeyden, hepsinden çok daha önemlidir. Bizim de bugün en çok muhtaç olduğumuz gözlük, insanlara, hayata, hadiselere bakış tarzı budur. Rabbimiz hepimize bu firaseti, bu dikkati, bu hassasiyeti nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden tekrar devam etmek üzere Allah'a emanet olun.